Ayrım 31. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 461. 11. Bölüm. İmam-ı Azam konusunda üstü örtülen gerçekler. Tarihi ikiyüzlülük. İmam-ı Azam'ın hayatı, şahsiyeti ve mesajı ile ilgili gerçekleri önümüze alıp düşündüğümüzde İslam ümmeti adına büyük bir çelişkiler yumağı ile karşılaşıyoruz. Bunlar bugüne kadar elbette ki fark edilmiş ama üzerlerinde gerektiği şekilde durulmamıştır. Konuyla ilgili sorular, durumu idare etmek isteyenler tarafından sürekli biçimde halının altına süpürülmüştür. Koca bir ümmet yalana teslim edilmiştir. Bu yalana teslimde kötü niyetliler şerlerini hedefe taşırken, hiçbir kötü niyeti olmayanlar uzun vadeli sonuçları düşünmeden kısa vadeli rahatı öne almıştır. İyi niyetliler şöyle düşünmüşlerdir. Eğer kitleler bunları öğrenirlerse kafaları karışır, belki de bir kısmı inancını değiştirir, en azından mezhebini değiştirenler çıkar. İyisi mi hiç karıştırmayalım, alışıldığı gibi devam etsin. Niyeti temiz ve samimi kabul etsek bile bu yanlışı yaşatanlar günahtan yine de kurtulamazlar. Çünkü Kur'an bu ümmete şu emri veriyor. Ölen beyine üzerine ölsün, yaşayan da beyine üzerine yaşasın. Enfal 42. Meseleler açık yürekle, samimiyetle açılıp ortaya konsaydı, hepsinin çözümü bulunur, kitlelerin vicdanı rahatlatılır, kim neye inanıyor veya inanmıyorsa mertçe belirlenirdi, tarihe, kitlelere ve gelecek zamanlara yalan söylenmemiş olurdu. Ehl-i Sünnet'in önderi değil mi? İmam-ı Azam, Buhari ve benzerlerinin iddia ettiği gibi güvenilmez adam, zındık, kafir, sapık mezhep mensubu, hatta kafir biri mi? Yoksa Ehl-i Sünnet mezhebinin kurucu imamı, önderi mi? Cevabın açıkça ifade edilmesi gerekir. Lafı evirip çevirerek cevabı gargaraya getirirsek, bir yandan İmam-ı Azam'ı Ehl-i Sünnet'in en büyük imamı saymaya devam ederken, öte yandan onun mezhebinin, meşrebinin, kişiliğinin, imanının esas dayanaklarını bugün savunanlar, aynen İmam-ı Azam'a yapıldığı gibi zındıklık, dalalet ve hatta kafirlik ithamıyla suçlanır, çile çekmeye mahkum edilirler. Ya bu yeni İmam-ı Azamlar bu ithamlara müstahak değildir, yahut da İmam-ı Azam Ehl-i Sünnet'in imamlarından biri olmaya layık değildir. Bir yerde bir yanlış vardır. Hangisidir? İki şıkkın birden doğru olması akıl ve dinin kabul edeceği şey değildir. Bunları irdelemek zorundayız. Beyine üzerine yaşayın emrine ihanet etmiş oluruz. İmam-ı Azam gibi büyük bir ruhun, onun misyonunun bugünkü taşıyıcılarına sövenler tarafından bir maske imam olarak kullanılmasına vicdanlarımız razı olmaz. Bu kullanımdan çıkar sağlayan vicdansızları deşifre etmeliyiz. Ya İmam-ı Azam o söylenenleri haşa hak eden biridir, o zaman biz onun peşinden niye gidelim? Yahut da o sözler İmam-ı Azam'a dincilik ve Arapçılığın iftirasıdır ki, o zaman şu üç şeyi yapmamız bizim iman ve insanlık borcumuz olur. 1. İnsanlara verilmiş olan payeler ne olursa olsun onların birer beşer olduklarını, hata ve günah işleyebileceklerini, onları büyük kabul etmek için her birinin masum olduğunu ileri sürmenin İslam'a değil, putperestliğe has bir saplantı olduğunu itiraf ve ilan ederek Kur'an dinine inandığını söyleyenlerin rahatlamalarını sağlamalıyız. Karşı çıkanların tevhid ehli değil, maskeli müşrik olduğunu duyurmalıyız. 2. İmam-ı Azam'a sövüp sayanların kutsal adam olarak anılmasını durdurup, tarih önünde hatalarını, günahlarını tek tek saymalıyız. 3. İmam-ı Azam'a o gün yapılanların benzerlerini, İmam-ı Azam'ın bugünkü benzerlerine yapanların cehalet veya namus zaaflarını ortaya koymalıyız. Gafil veya hain olduklarını söylemeliyiz, onları uyararak tövbeye davet etmeliyiz. Şimdi düşünelim. Ehl-i Sünnet çevrelerinin Kur'an'dan sonra dinin en büyük kaynağı saydıkları Es-Sahih adlı kitabın müellifi Buhari, bölüm 256-869, Ehl-i Sünnet'in en büyük imamı kabul edilen İmam-ı Azam'ı güvenilmez adam, sapık mürciye mezhebinin mensubu ve hatta küfründen dönmesi için iki defa tövbeye çağrılan adam, yani kafir ilan etmektedir. Bakınız Buhari, Et-Tarihül Kebir, 8'e 81, Et-Tarihül Efsat 2'ye 93, Kitab-ı Suafa 132, İbn Abdilber El-İntika 149. Öte yandan aynı Buhari, tarihin ilk Siyonisti ve İslam'ı içinden tahrip eden Yahudi haham Kâb el-Ahbar'dan rivayette bulunmakta hiçbir sakınca görmemektedir. Bu nasıl iştir, nasıl bir din hassasiyesidir? bu çarpıklığı, bu zulmü yok sayabilir miyiz? Öyle de olsa olur, böyle de olsa olur diyebilir miyiz? Arabizmin zulüm kodamanları bu iftiraları attılar, sonra tarih onların çirkeflerini ortaya koydu. Şimdi biz o müfteri zalimleri akbak göstermek için bu olup bitenleri yok mu farz edeceğiz? Edersek İmam-ı Azam bizden davacı olmaz mı? Daha doğrusu hak ve hakikat bizden davacı olmaz mı? Biz zalimin hatırı için mazlumun hakkının üstünü örten pasif zalimler durumuna düşmez miyiz? Buhari, Arabizm'in keyfini okşamak için İmam-ı Azam'ı itham eden Ehl-i Sünnet ulemasının sadece bir tanesidir. Daha onlarcası var. İşte bir örnek daha. Ünlü muhaddis fakih Süfyan bin Uyeyne, ölüm 198-813. Onu yaşadığı sürece eleştirmesi yetmiyormuş gibi ölüm haberi getirildiğinde Buhari'nin de anılan eserine kaydettiği şu korkunç ithamla saldırmıştır Ebu Hanife'ye. Allah ona lanet etsin. İslam'ın can damarlarını bir bir kopardı. Müslümanlar arasında ondan daha şerir biri doğmamıştır. İbn Abdülber El-İntika 149-150. Yine ünlü hadisçilerden biri olan İbnül Carud, ölüm 307-919, İmam-ı Azam'ı tanıtırken şöyle diyebiliyor. Müslüman olup olmadığı tartışmalıdır. İbn Abdülber, aynı eser 150. İmam-ı Azam'ın yaratıcısı olduğu istihsan metodunu istislah adıyla kendi mezhebine aktaran ve uyarlayan İmam Malik şunu diyebilmiştir. Ebu Hanife, İslam bünyesinde doğan en şerir varlıktır. Bu ümmete fikirleri yerine kılıçla vursaydı daha iyi olurdu. Bir önceki yer. Saldırılar 5 tane, 10 tane değil ki. Yüzlerce, hatta binlerce. Ebu Hanife'ye saldırıda en mutedil görünenlerden biri sayılan Abdullah bin Mübarek şöyle konuşuyor. Biz önceleri onu tanımıyorduk ve sohbetlerine devam ediyorduk. Ne zaman ki onu yakından tanıdık, kendisini terk ettik. İbn Abdülber, anılan eser 151. Sohbetine gelenlerin ona şu soruyu sordukları bildiriliyor. Ey Ebu Hanife, insanları daha ne vakte kadar dalalete itip saptıracaksın? Büyük imam bu edep dışı, onursuz soruya bile son derece rahat, gülümseyerek şöyle cevap vermiştir. Yazıklar olsun size. İnsanları dalalete düşürme gücü onları hidayete erdirme gücüne sahip olana aittir. Dilediğini hidayete, dilediğini dalalete ancak Allah kılavuzlar. İbn Abdülber 165. Bu tabloyu ilim adamlarının birbirini eleştirmesi veya şahsi kırgınlık olarak görebilir miyiz? Bu insanların hepsi onun arkadaşı, yakını, çağdaşı değil ki çeşitli ilişkilerden doğan duygusal bazı sebeplerin olduğunu söyleyelim. Bu ağır eleştirilerin sahiplerinin önemli bir kısmı Ebu Hanife'den 1, 2, 3, bir kısmı 4 asır sonranın insanıdır. Mesela Buhari ile İmam-ı Azam arasında bir asrı aşkın zaman var. Yani bu insanların birbirlerine duygusal, bölgesel, çıkara dayalı gibi kırgınlıklarından söz edilemez. Bu itham, ciddi bir iman meselesinden kaynaklanan ithamdır. Buhari gibi bir şahsın böyle bir ithamını sürçülisan veya öfkeyle sözlenmiş söz olarak görmezlikten gelebilir miyiz? Burada temel inançlar yönünden çok ciddi problemler var. Bunları yok sayamayız, tevil de edemeyiz. Buhari gibi birinin İmam-ı Azam gibi bir zata kafir demesi, canım aldırmayıver veya onların ikisi de büyüktür, biz aralarına girmeyelim gibi akıl ve insanlık dışı müşrik bir lakırdıyla geçiştirilemez. Bu lakırdı, Yunan panteonundaki ilahların kavgalarına tarafsız gözlemci olarak bakan eski Yunan putperestlerinin lakırdılarıyla aynıdır. Hem Buhari hem de İmam-ı Azam aynı anda ve aynı çapta büyük olamaz. Büyük bir adam İmam-ı Azam gibi bir imamı kafir ilan edemez. Ederse İslam verileri ona büyük adam dememizi engeller. Yok eğer Buhari büyük adamdır bunu tartışmayız diyorsak o zaman İmam-ı Azam'a verdiğimiz payları geri almalıyız. İkisini birden büyük adam saymak akla ve İslam'a aykırıdır. Bir kere Buhari'nin eserini Kur'an'dan sonra en büyük din kaynağı ilan etme yanlışının ortadan kaldırılması lazımdır. Bir yandan İmam-ı Azam'ı kafir ilan eden kişiyi dinin en büyük kaynağının sahibi yapacaksınız. Öte yandan İmam-ı Azam'ı İslam'ın en büyük mezhebinin imamı ve kurucusu bileceksiniz. Bu ikisi yan yana duramaz. Buradaki çelişkinin ortadan kaldırılması gerekir. İşte Müslüman camia bunu yapmıyor. Ya bunu yapacağız yahut da bu insanların hiçbiri bizim önderimiz olamaz diyerek başımızın çaresine bakacağız. Olup bitenleri yok sayamayız. Ortada ciddi bir inanç problemi var. Sorgulamak ve icabını yapmak zorundayız. İcabı nedir? İcabı kişiler hakkındaki putlaştırıcı ve İslam dışı kabulleri yargılayıp dışlamaktır. İmam-ı Azam mı, Buhari mi? İmam-ı Azam konusunun her açıldığı yerde ünlü hadisçi Buhari bir kahır ve şaşkınlık sebebi olarak zihinleri hemen işgal etmektedir. Bunun aksini söylemek en azından ikiyüzlülük olur. Bakıyoruz da birçok İslam alim ve araştırmacısı Buhari veya İmam-ı Azam konusunu yazarken bu hayati meseleye asla temas etmemekte, onu yok saymaktadır. İlim ve irfan böyle bir körlüğü veya ikiyüzlülüğü kabul eder mi? Buhari'nin amansız bir Ebu Hanife düşmanı olduğu hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar açıktır. Tartışma konusu yapılabilecek olan bu korkunç düşmanlığın varlığı yokluğu değil, sebepleridir. Buhari, İmam-ı Azam'a neden böylesine acımasızca saldırmaktadır? Şaşırtıcı noktalardan biri de şudur. Buhari'nin İmam-ı Azam'la kader birliği yapmasını gerektirecek epey ortak nokta varken, Buhari neden böyle bir düşmanlığa yenik düşmüştür? 1. İkisi de Ehl-i Sünnet inanç sisteminin otoriteleridir. 2. İkisi de Arap olmayan unsurlardandır. Buhari'nin büyük dedesinin Mecusi ateşperest olduğu tartışmasızdır. Bu da gösterir ki Buhari İran asıllıdır. 3. İkisi de çok itibarlı, kıskanılan otoritelerdir. 4. İkisi de Ehl-i Sünnet'in en büyüklerinden oldukları halde Ehl-i Sünnet inancını tahrip etmekle suçlanmışlardır. 5. İkisi de Kur'an'ın mahluk olduğuna inanmak gibi geleneksel çevrelerin önemsediği bir ithama maruz kalmıştır. Bu son itham İmam-ı Azam için ne derece tutarlıdır tartışılır ama Buhari için asla tartışılmaz. Buhari, önümüzde duran eseri Halku Ef'alil İbad kitabıyla Kur'an'ın mahluk olduğunu açıkça savunmuştur. Onu bu ithamdan kurtarmak için Buhari'nin savunduğu Kur'an'ın lafızlarının ve okunuşunun mahluk olduğudur yolundaki söylem bir lakırdıdan ibarettir. Buhari'nin böyle bir beyanı yoktur. O, Kur'an'ın mahluk olduğuna inanmaktadır. Biz onun adına neden yalan avukatlığı yapıyoruz? Anlaşılan o ki, Buhari'nin yandaşları İmam-ı Azam gibi açıkça ve mertçe tavır koyacak yapıya sahip olmadıklarından fikirlerini bu lakırdılarla kamufle etmeye çalışmışlardır. Gerçek olan şudur ki, Buhari tıpkı Mutezile imamları gibi Kur'an'ın mahluk olduğuna inanan biridir. Ama yandaşları bunu cesaret ve metanetle açıkça söyleyememiş, lafı evirip çevirmişlerdir. Buhari'nin hasımlarını eleştirenlerinde son derece ılımlı, hatta nazik olduğu söylenmektedir. Ama bu tutumu İmam-ı Azam bahsinde tam tersine işliyor. İmam-ı Azam'a hakaret ediyor, saldırıyor ve nihayet hıncını alamayarak onu kafir ilan ediyor. Ilımlılık ve nezaket bunun neresinde? İmam-ı Azam'ı eleştireceği bazı yerlerde daima insanlardan bazıları der ki veya insanlardan biri dedi ki gibi ifadeler kullanır. Bu üslup Arap dilinde hakaret ve küçümseme ifade etmektedir. Buhari bir yerde Allah beni gıybetten hesaba çekmeyecektir diyecek kadar iddialıdır ama İmam-ı Azam'a yaptıklarına bakıldığında bu söz asla inandırıcı olamamaktadır. Gıybet ne kelime? İmam-ı Azam'a iftiralarının en büyüğünü, en zalimini reva görmekten çekinmemiştir. Buhari İmam-ı Azam'a karşı neden bu tavrı seçti? Neden ona karşı böylesine zalimce davrandı? Bu sorunun cevabı tam bir kesinlikle belki de hiçbir zaman verilemeyecektir. Şu ihtimaller kayda geçirilebilir. 1. Buhari Arap asılı değildir ama Arapçı Emevicidir. Buhari'nin Emevilere ve Arapçılığa karşı bir tavrının olduğuna ilişkin herhangi bir belirti mevcut değildir. Emevilere şiddetle ve açıkça karşı olan İmam-ı Azam onu bu yüzden rahatsız etmiş olabilir. Nitekim Buhari, İmam-ı Azam'ın ders arkadaşı, yakın meslektaşı, fıkıhtaki birçok fikrinin savunucusu olan İbn Şübrüme'yi Es-Sahihine almış, nakillerinde onu güvenilir bir tanık olarak göstermiş, El-Edebül Müfredinde ondan rivayette bile bulunmuştur. Bunun izahı nasıl yapılabilir? Sebebi açık. İbn Şübrüme, Arapçı saltanatların daima yanında ve emrinde olmuş, bunun aksini yapan Ebu Hanife'yi de sürekli eleştirmiştir. İmam-ı Azam'ın Arapçı saltanatlara karşı cihadı, İslam'ın dört temel ibadetinden daha önemli gösteren anlayışına karşılık, İbn Şübrüme, saltanatlara karşı cihadın farz olmadığını fetvaya bağlamıştır. Buhari, Ehl-i Beyt imamlarından hadis rivayet etmekten çekinmiş, bu noktada Emevi Arapçılığının keyfine ve eğilimlerine uygun hareket etmiştir. İmam-ı Azam'a akıl almaz biçimde düşman oluşunun sebebi de bu noktada cevap bulmaktadır. Buhari, aynı asırda veya birbirine yakın zamanlarda yaşadıkları halde mesela Cafer Sadık, ölüm 148-765, Musa Kazım, ölüm 183-799, İmam Rıza, ölüm 203-818, İmam Cevat, ölüm 220-835, İmam Hadi, ölüm 254-868, İmam Hasan el-Askeri, ölüm 260-873 gibi seçkin peygamber torunlarından rivayette bulunmamıştır. Hazreti Hasan'dan bile rivayette bulunmamıştır. En sahih hadislerin kaynağı olarak dayatılan ikinci kitap olan Müslim'de de aynı zaaflar vardır. Oysa ki Müslim, irtidat etmiş insanların bile rivayetlerini kitabına almıştır. Ayrıntılar için bakınız Ebu Reyye Adva 303. Bizim kanaatimiz Buhari'deki İmam-ı Azam düşmanlığının esas sebebinin bu Arapçılık, Emevicilik olduğu merkezindedir. 2. Buhari, aklın nakil, dinsel rivayetler önüne geçirilmesine şiddetle karşıdır. Buna bağlı olarak da kıyasa tümden karşıdır. Aklı naklin önüne geçirmenin ve kıyasın öncüsü sayılan Ebu Hanife'ye saldırmasında bu olgunun da rolü olduğunu kabul gerekir. Buhari, Ehl-i Beyt imamlarından rivayette bulunmadığı gibi, rey ehlinden yani akılcılığıyla ünlenmiş kişilerden de rivayette bulunmamaktadır. İmam-ı Azam ise rey ekolünün babası sayılmaktadır. Bu konuda bakınız Kasımi, Kitab-ül Cerh ve Tadil 24, Ebu Reyye 284. 3. Buhari'nin hocaları arasında Abdullah bin Mübarek, Veki bin el-Cerrah gibi İmam-ı Azam karşıtı ünlü isimler vardır. Veki bin el-Cerrah, İmam-ı Azam'ın öğrencisi olmasına rağmen sonları onun aleyhinde bulunmuştur. Buhari bunların etkisinde kalarak İmam-ı Azam'a saldırmış olabilir. 4. Buhari, imanın artıp eksileceğine, bunun için de ameldeki noksanlık veya yokluğun imanı etkileyeceğine inanmaktadır. Ebu Hanife bunun tam aksini söyleyerek ameli, imanın varlığına da, derecesine de etki eden bir unsur olarak görmemektedir. Düşmanlarının ifadelerini kullanırsak, İmam-ı Azam amelsiz, ibadetsiz bir din öngörmektedir. Mesela o, namazı dinden saymamaktadır. Amel-iman ilişkisindeki bu anlayış farkı Buhari'yi düşmanlığa itmiş olabilir. Meselenin özeti. İmam-ı Azam'ın ehl-i sünnet inancının en büyük imamı olduğu yolundaki iddiamızda samimi isek, Buhari'ye yüklenen anlam ve önemi tartışmaya açmak zorundayız. Aksi halde imanımızın Kur'an'ın istediği gibi beyine üzerine olduğunu öne süremeyiz. Buhari'nin kitabının Kur'an'dan sonra en büyük din kaynağı ilan edilmesi, Kur'an'ın tevhid ruhuna ve Muhammedi şuura tamamen aykırıdır. Şirk şaibeli bir söylemdir. Deminden beri saydığımız tarihsel gerçekleri de dikkate alarak Buhari'nin kitabına yüklenmiş Allah'ın kitabından sonra en büyük kaynak unvanının Kur'an'ın tevhid ve peygamberlik anlayışına uygun olarak tahsih edilmesi gerekir. Herhangi bir kitap Kur'an ile derecelemeye sokmak kerih bir şirk kokusu taşımaktadır. Hiçbir kitabın Kur'an'ın ardından dinin ikinci kaynağı olmak gibi bir niteliği ve üstünlüğü olamaz. Kur'an derecelemeye sokulamaz. Bunlar, Kur'an'ın öğrettiği tevhide aykırı, gerçekten felaket söylemlerdir. Kur'an tek, tartışmasız, dereceler üstü ve hiyerarşiye sokulamayacak kaynaktır. Hadis kaynaklarına gelince, bunların hiçbirinin ötekine üstünlüğü söz konusu edilemez. Üstünlük ölçüsü olarak ileri sürülenlerin tümü, Arapçı gelenekçi dayatmanın tespitleridir. İlim, tarih kıstaslarıyla baktığımızda bu söylemlerin tersi geçerlidir. Akademik olarak tarihi sıralama yapılabilir. Bu durumda Buhari'nin yeri birinci sıra değil, en iyi ihtimalle 4 veya 5. sıradır. Buhari'nin eseri ancak alfabetik sıralama yapıldığında ilk sıraya konulabilir. Böyle bir sıralamanın da din ve ilim açısından hiçbir anlamı yoktur. Eğer kıymetlendirme kronolojik sıralamaya yani müelliflerin ölüm tarihine göre yapılıyorsa, o zaman Hicri 150 gibi erken bir tarihte ölmüş olduğu için kronolojik sıralamada ilk olan Ebu Hanife, neden öncelikle dikkate alınmamaktadır? Hazreti Peygamber'e en yakın yaşamış mezhep imamı odur. Sahabe kuşağını bizzat tanımıştır. Adlarını saydığımız ehli sünnet bilginlerinin dahil olduğu inanç şemsiyesinin baş temsilcisi sayılan bir zat, nasıl olur da bu şemsiyenin altına sonradan girmiş kişilerden daha alt basamaklara oturtulur? Bu da yetmiyormuş gibi o kişiler tarafından güvenilmez ilan edilir. Daha da kötüsü, nasıl olur da o kişiler tarafından zındık ve hatta kafir ilan edilir? Olmaya ki bütün bu oyunlar, bu sıralamayı kaydırma tezgahları, Buhari'nin sınır tanımayan bir zulümle saldırdığı İmam-ı Azam'ı dışlamanın sinsi bir taktiğidir. Bu nasıl iştir ki ehl-i sünnet inancı adına konuşanlar, ehl-i sünnetin en büyük imamına kafir demekten çekinmeyen bir Buhari'yi, dinin Kur'an'dan sonra en büyük kitabının müellifi ilan edebilmişlerdir? Bu ilanın akıl ve din ölçüleriyle açıklanabilecek bir yanı var mıdır? Bu nasıl bir anlayıştır ki Allah ve onun kitabı Kur'an birinci sırada, Buhari ve onun kitabı ikinci sırada yer alıyor? Bize asırlarca söylenen, dayatılan ve kabul ettirilen işte budur. Niteliklerinden biri de hanif, yani atıların kabullerini eleştiren, sorgulayan demek olan müminler bu şirk kokulu dayatmayı sineye nasıl çekmişlerdir? Bu korkunç dayatmanın izahı bu ümmete yapılmamıştır. Ve öyle sanıyoruz ki bu ümmetin başının dertten kurtulmamasının sebebi de bu izahı yapılmayanlara asla dokunulmamasıdır. Yoksa bu ümmet hakkın ümmeti perdesi altında batıla mı teslim edildi? İbn Hammam neden yok sayılıyor? İmam-ı Azam'ı bir kenara koysak bile daha birkaç bilgin Buhari'nin önüne alınmalıdır. Mesela hadiste 12 ciltlik dev bir eserin sahibi olan İbn Hammam vardır. İbn Hammam'ın ölümü 211-829 yılıdır. İbn Hammam, Ebu Bekr Abdurrezzak Es-Sani, hadis alanının en büyük eserini veren en büyük isimdir. Yemenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu, hayatının tamamına yakınını hadis tahsiliyle geçirdi. Hocaları arasında İmam-ı Azam da vardır. 17 bin hadisi ezbere bildiği söylenen İbn Hammam'ın, Arapçılık tarafından dışlanmasının baş sebebi Hazreti Ali'ye duyduğu derin sevgi ve saygı ile Emevilerin fesat ve dehşet babası Muaviye'ye duyduğu kindir. Muaviye'yi İslam'a en büyük zararı verenlerin başında görüyor, onun adının anıldığı her yerde söze şöyle müdahale ediyordu. Ebu Süfyan'ın oğlundan bahsederek meclisimizi kirletmeyin. Zehebi, Mizanül İtidal 2-610. Bunun içindir ki Emevi Arapçılığı İbn Hammam'ı diğer benzerlerinde olduğu gibi Şiilikle suçlayarak dışlamıştır. Oysa ki İbn Hammam Ali'ye sevgide hassas olmakla birlikte Ebu Bekir'i, Ömer ve Osman'ı da seven bir insandı. Yani onun Ali sevgisi tıpkı hocası İmam-ı Azam'ınki gibi Kur'ani ve Muhammedi bir bilinçten kaynaklanıyordu, mezhep taassubundan değil. Devrinin ilim odaklarınca büyük hadisçi, allame, şeyhülislam, zamanın muhaddisi ünvanlarına layık görüldüğü halde Arapçılığın egemen güçleri tarafından dışlandığı için yönetim makamlarınca itibar görmemiş, hadis alanının en çaplı eserini yazmış olmasına rağmen kenara itilmiştir. Açıkça görülüyor ki İbn Hammam, Arapçılığa ve Emevilere karşıtlığı ve İmam-ı Azam'ın öğrencisi olması yüzünden onca ilmine ve eserinin büyüklüğüne rağmen dışlanmıştır. Müslüman camianın büyük çoğunluğu onun adını bile bilmemektedir. O halde yalnız hadis alanında kaldığımızda bile sıralama şöyle olacaktır. 1. İmam Malik, ölüm 179-795. 2. İbn Hammam, ölüm 211-829. 3. Ahmet bin Hanbel, ölüm 241-855. 4. Darimi, ölüm 255-868. 5. Buhari, ölüm 256-869. 6. Müslim, ölüm 261-874. 7. Ebu Davud, ölüm 275-888. 8. Tirmizi, ölüm 279-892. 9. İbn Mace, ölüm 275-888. 10. Nesai, ölüm 303-915. 11. Darekutni, ölüm 385-995. Hepsinden önemlisi bu sıralamada yer alan kitapların hiçbirisi Kur'an'dan sonra dinin ikinci kaynağı sıfatını asla taşıyamayacaktır. Bu sıfat İmam Malik'in ünlü eseri El-Muvatta'da da verilmiştir. Hatta ona bu sıfatı verenlerin başında İmam-ı Şafii gelir şöyle diyor. Yeryüzünde Allah'ın kitabından sonra en sağlam kitap El-Muvatta'dır. Ne yazık ki İmam-ı Malik Emevi karşıtı ve uydurma hadis düşmanı olduğu için tutunamamıştır. İmam-ı Malik ve eserinin tipik durumu. Suyuti'nin Tenvirül Havalik adlı eserinde Kadı Ebu Bekir bin el-Arabi'nin nakline göre hadis alanında Muvatta asıl Buhari ikincidir. Kadı Ebu Bekir şöyle devam ediyor. İmam-ı Malik 100 bin hadis toplamış, bunlardan 10 binini seçerek Muvatta'nın vücuda getirmiştir. Daha sonra bu eserini her yıl Kur'an ve ameli sünnet denetiminde gözden geçire geçire bugünkü 500 hadislik metne indirgemiştir. İmam Malik'in El-Muvatta'ı 10 bin hadis halinde tedvin edilmiş bir eserdi. İmam-ı Azam'ın katili Ebu Cafer el-Mansur, bu eseri bütün Müslüman beldeler için ortak ve bağlayıcı kitap haline getirmek üzere Kabe'nin duvarına asmak istemiş ama İmam Malik buna engel olmuştur. Olayı bizzat kendisi anlatmaktadır. İbn Sa'd, Tabakat, İbn Abdilber el-İntika, Ebu Reyye Adva, 271. İmam Malik eserini sürekli Kur'an ve ameli sünneti arz ederek her yıl belli bir miktar hadisini güvenilmez bulup devre dışı bırakmıştır. Hicri 159'da yani imamın ölümünden 20 yıl önce tamamlanan bu eser, müellifinin öldüğü sırada 1700 küsür hadise inmişti. Bu rakamın mükerrerlerini bir kenara koyarsak ortada 500 civarında hadis kalır. İbn Ferhun, ölüm 800-1397 şu eklemeyi yapıyor. Eğer biraz daha yaşasaydı eserin tümünü devreden çıkarabilirdi. Ebu Reyye 269. İlginçtir, eserin adı olan Muvatta kelimesi, gözden geçirilip ayıklanarak güvenilir hale getirilen kitap demektir. Muvatta'nın bugün 20'ye yakın yazma nüshası mevcuttur. Bunların her biri farklı sayıda hadis içerir, bunda şaşılacak bir yan yoktur. Çünkü bunların her biri İmam Malik'in eserinin değişik yıllardaki yapısına göre yazılmış nüshalardır. Biz burada şu gerçeğin altını çizelim. Herhangi bir kitaba Kur'an'dan sonra ikinci kitap unvanı vermek katıksız şirktir. Dinin Kur'an'dan sonraki ikinci kaynağı peygamberin sünnetidir. Falanca veya filancanın kitabı değil. Ehl-i sünnet camiasındaki bu korkunç yanlış, Şia dünyasında da aynen işlenmektedir. Tek fark Buhari'nin yerine Küleyni'nin konmasıdır. Ne ilginçtir ki, Şiilerin Buhari'si sayılan Ebu Cafer Muhammed bin Yakup el-Küleyni, ölüm 329-941'de, İmam-ı Azam'a aynen Buhari'nin baktığı gibi bakmakta, ona lanet okumaktadır. Bu hadisçi Şii bilgin, mezhebinin en büyük hadis kaynağı sayılan El-Kafi Fi'l-Middin adlı kitabın müellifidir. Küleyni, İslam ilim ve fikir tarihinde akla karşı mücadele vermekle ünlü bir fakihtir. Derinden bağlı olduğu 12 imamı, savunma adına bile aklın kullanımını kabul etmeyen Küleyni, fıkıh ve hadis alanında aklı tamamen ve ısrarlı bir biçimde dışlamıştır. İmam-ı Azam'a düşmanlığının temelinde yer alan sebeplerden biri de İmam-ı Azam'ın akılcılığıdır. İmam-ı Azam'ın Ehl-i Beyt hakları yolundaki o hayati mücadelesi bile Küleyni'nin onu hoş görmesine yetmemiştir. Küleyni'nin bu tutuculuğunu anlamak zor değildir. O, Şia'nın İmamiye fırkasının Ehl-i Beyt imamlarına nispet ettikleri uçuk, mitolojik, akıl ve Kur'an'la bağdaşmaz birçok söylemi mezhep taassubu adına savunmak zorunda kalmıştır. Bunun yolu ise aklı devre dışı tutmaktan geçer. Küleyni de bunu yapmıştır. İmam-ı Azam'ın akılcılıkla Ehl-i Beyt hukukunu bağdaştıran seçkin tavrından onda eser bulamayız. Küleyni, ya İmamiye fırkasının Ehl-i Beyt imamlarına yamattığı akıl ve Kur'an dışı söylemleri esas alacaktı, yahut da Kur'an'ın o söylemleri tahsih eden beyanlarını. O birinci yolu seçti, böyle olunca da ikinci yolu seçen İmam-ı Azam'ı lanetledi. Esefle kaydetmeliyiz ki, Küleyni, mezhep ve anlayışının Türkiye'deki uzantıları olan kişilerin önde gelenleri de ilim ve irfan sahibi olmalarına rağmen İmam-ı Azam'a nefretle bakmakta, adının anıldığı her yerde ağza alınmayacak ifadelerle ona saldırmaktalar. Bu satırların yazarı bunların birçoğunu yakından tanımıştır. Kısacası, Müslüman dünya hiçbir sorgulama yapmıyor, çelişkilerin üstüne asla gitmiyor, gerçekle karşılaşmaktan korkuyor ve sürekli kaçınıyor. Yani tarihin belgelediği gerçeklerin gereğini yapma asalet ve cesaretini gösteremiyor. Ve bütün bunları yaparken de her anlama çekilebilecek şu sloganı kullanıyor. Selefe saygı. Hangi selefe ve hangi ölçüler dahilinde? Unutmayalım ki ecdat perestlik şirkinin sloganı da selefe saygı sloganıdır. O halde saltanat dinciliğinin geçmiş zamanlarda canlarını yaktığı selefe saygı diye tutturmasının anlamı nedir? Saltanat dinciliğinin derdi selefe saygı mıdır, yoksa selefi sömürmek mi? 31. ayrımın sonu, sayfa 476.